Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Hordat 1400, Hicri Kameri 7 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 18 Haziran 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Umut Işığı, Nura Giden Yol ve Nehcül Balağa Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak oy kullanma işlemi başladı. İslami Kalab rehberi, seçim günü İran milletinin günüdür dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, halkı seçimlerde tarihi bir güne damgasını vuracağını umuyorum dedi. Seyit Abbas Erakçı, anlaşmaya her zamankinden daha yakınız derken Amerika, İran'a korona ile ilgili yaptırımı kaldırdı. Hatipzade, Farç Körfezi Konseyi Bakanlar Bildirisi kabul edilemez dedi. Amerikan Temsilciler Meclisi başkanlık savaş planını iptal etti. Şimdi haberler.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'nin talimatıyla başladı. El Alemin kanalına göre bu sabah saat 7'de başlayan 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle eş zamanlı olarak Bilgeler Meclisi ara seçimi, il ve köy meclisi seçimi içinde seçmen oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma hakkını kazanan 7 aday arasından Ali Rıza Zakani, Said Celili ve Muhsin Mehralizade'nin seçim rekabetinden çekildiklerini bildirmelerinin ardından seçimlerde Seyit İbrahim Reisi, Seyit Emir Hüseyin, Gazizade Haşemi, Muhsin Rızai ve Abdülnasır Himmeti rekabet edecek. İran Cumhurbaşkanlığı seçimi için 66.800 sandık, il ve köy meclisi seçimleri için ise 75.015 sandık kuruldu. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi de İran dışında 101 ülkede eş zamanlı olarak yapılacak. Bu seçimlerde ilk kez oy kullanma hakkı elde eden seçmen sayısı 1.392.148 kişi ve toplamda ise 59.310.307 kişi oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. Bu seçim koronadaki koşullar nedeniyle gece yarısına kadar devam edecek ve koronayla Milli Mücadele Kurumu'nun kararına göre İran İçişleri Bakanı ve süreyi saat 2'ye kadar uzatma yetkisine sahip.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi seçim gününü İran milletinin günü olarak niteleyerek bugün halk sahasının gerçek oyuncuları olarak oy kullanmak suretiyle ülkenin yıllarca geleceğine damga vuracak esaslı bir görevi yerine getirecektir dedi. İran Pres'e göre İslam İnkılabı rehberi bugün Tahran saatiyle sabah 7'de 13. Cumhurbaşkanı seçimi, il ve köy meclis seçimi, bilgeler meclisi ara seçimi ve İslam Şura Meclisi 11. dönem ara seçim için oyunu kullandı. Ayetullah Hamine'yi daha sonra seçim gününü İran Milleti Günü olarak adlandırarak bugün halk oylarıyla ülkenin genel kaderini ve önümüzdeki yıllar için görevini belirleyen ana saha ve sahne yöneticileridir. Bu yüzden bugünün sahibidirler dedi. Ayetullah Hamine açıklamasını ayrıca şöyle dedi. Bu gerçeğe dayanarak insan aklı herkesin bu büyük milli imtihandan geçmesini ve seçimlere katılmasını emrediyor. Ve halkı seçimlere katılmaya tekrar tekrar davet etmemizin sebebi halkın bizzat kendisinin bu katılımdan istifade etmesidir. Ve elbette İran İslam Cumhuriyeti de uluslararası arenada büyük avantajlar elde edecektir, konumu güçlenecektir dedi. İslam İnkılabı rehberi açıklamasının devamında ise şöyle dedi. Halkın bireysel oyu önemli. Hepiniz gelin oy verin ve kimse benim oyumdan bir şey olmaz demesin. Çünkü milyonlarca oyu oluşturan bu tek oylardır. Ayetullah Hamine'yi oylamayı hızlandırmak için sürekli tavsiyesinde atıfta bulunarak bu görevi Allah için ve bu görevin sevabı için yaparsanız o kadar iyi olur dedi.
İran'ın Tebriz, İlam, Kum, Zahidan, Kirman ve Meşhed gibi farklı şehirlerinde halk cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk dakikalarında sandık başına akın etti. İran Pres'in bildirdiğine göre bu şehirlerde seçmen daha ilk dakikalarda korona salgını sebebiyle sağlık kurallarına uygun bir şekilde ve sosyal mesafeye uyarak oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Tahran gibi metropollerde de belirli mekanlarda halkın ve seçmenin uzun kuyruklar oluşturdukları gözlendi. Tahran'da Hüseyiniye İrşad, Narmek, Nebi Cami gibi yerlerde halkın uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti. Halkın daha oy kullanma saati başlamadan görkemli ve coşkulu bir şekilde sandık başlarına akın etmesi, halkın bir kez daha İran'da İslam nizamına sahip çıktığını göstermesi açısından son derece önemlidir. Seçimin ilk saatlerinde başta İslam İnkılabı rehberi olmak üzere ülke yöneticilerinin sandık başlarına gitmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran'da bugün başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak halkın seçimlerde tarihi bir güne damgasını vuracağını ümit ediyorum dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Antalya Diplomasi Forumu toplantısına katılmak üzere dün Antalya'ya giderken İran içinde ve dışındaki İranlıların seçimlere görkemli katılması için hazırlıkların kapsamlı bir şekilde yapıldığını belirtti ve 6 ay önce Dışişleri Bakanlığı'nda İçişleri Bakanlığı ve Muhafızlar Konseyi'nin yardımıyla Dışişleri Bakanlığı ve İran Büyükelçiliği'nin bulunduğu tüm ülkelerde sandıkların oluşturulması için çalıştık dedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca şöyle dedi. Dünya genelinde 235 sandık kurduk ve bazı ülkelerde koronadan kaynaklı bütün sorunlara rağmen İran'ın büyükelçileriyle bu ülkelerin dışişleri bakanlıkları arasında müzakerelerin tamamlanması birkaç ay sürdü. Zira bu müzakerelerde İranlı vatandaşların bir yerde oy kullanabilmeleri imkanları ele alındı dedi. Zarif, Kanada hükümetinin İranlılara halkçılık ve hizmet iddialarına rağmen bir sandık bile kurulmasını engellediğini ama Amerika'da 24 seçim sandığı kurulduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yurt dışında seçim yapılacağına ilişkin haberlerin yanlış olduğunu belirterek 3 ülke dışında tüm hedef ülkelerde ve İranlıların bulunduğu ülkelerde seçimlerle ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı dedi. İrna'ya göre dün açıklama yapan Said Hatipzade, diğer ülkelerde seçim yapılacağına dair haberler hakkında şöyle dedi. Yurt dışında seçimlerin yapılmasıyla ilgili yalan ve yanlış haberlerin hacmi arttı ve çoğu sahte. Hatipzade, İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesinde seçimlerin gidişatı hakkında bilgi bulunmadığı iddiasıyla ilgili olarak da gerekli bilgiler birkaç gündür internet sitesinde mevcut. Türkiye'de 40 yıl aradan sonra ilk kez 7 seçim bölgesinde hiç bu kadar çok olmayan bir sandık var dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı seçim için sandık sayısının arttığını duyurdu. İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Ferazmen, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde İranlıların yaşadığına temas ederek siyasi ve konsolosluk misyonlarındaki sandıkların yanı sıra İranlıların yoğun olarak bulunduğu şehirlerde 2 ve 3 sandığın kurulacağını söyledi. İran'daki 13. Cumhurbaşkanlığı seçimine atıfta bulunan Ferazmen bir video mesajında şöyle dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi dünyanın herhangi bir yerindeki tüm İranlılara katılma hakkına sahip olduğu milli bir fırsattır. Ülke dışındaki İranlıların seçimlere katılmaları ortamını hazırlamak ise hükümet ve Dışişleri Bakanlığı'nın görevidir, dedi. İran'ın Türkiye Büyükelçisi ayrıca Türkiye'de yaşayan İranlılar son 12 seçimde olduğu gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi ve konsolosluk misyonlarına katılarak oy haklarını kullanabilecekler, dedi. Ferazmen bu doğrultuda Ankara, İstanbul, Trabzon ve Erzurum'da da seçim sandıklarının olacağını söyledi.
Antalya Diplomasi Meclisi oturumu için Antalya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı, Afganistan Eski Dışişleri Bakanı Selahattin Rabbani ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı söz konusu görüşmede Afganistan'daki olumsuz güvenlik durumuyla başa çıkmak için Afganistan'daki tüm akımlar arasında işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. İRNA Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da barış ve istikrarı destekleme politikasının devam ettiğinin de altını çizdi. Görüşmede Selahattin Rabbani, Afganistan'daki son gelişmeleri ve durumu anlatırken, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülkede barış ve güvenliğin tesis edilmesine yardımcı olmadaki konumunun ve rolünün önemli olduğunu vurguladı. Zarif daha önce de Afganistan Yüksek Uzlaşı Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüşmüştü.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran'ın Irak ile ekonomik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Zarif, Antalya Diplomasi Forumu için bulunduğu Türkiye'de Irak'ta meslektaşı Fuat Hüseyin ile görüştü. Zarif görüşmede Şelemçi-Basra demiryolu hattıyla ilgili varılan anlaşmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek İran'ın Irak'ta iktisadi işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de görüşmede İran-Irak ekonomik işbirliğinin yapıcı olduğunu belirterek bu ilişkilerin gelişmesi için İran'ın yardımlarına da teşekkür etti.
Viyana görüşmelerindeki İran müzakere heyetinin başkanı Seyyid Abbas Irakçı, bir anlaşmaya her zamankinden daha yakınız ancak hala temel meseleler var dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın Viyana'daki nükleer müzakerelerdeki heyet başkanı Seyyid Abbas Irakçı, El Cezire kanalına verdiği demeçte, İran son yıllarda Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle son ciddi sorunlara katlanmak zorunda kaldı dedi. Irakçı, diğer taraflarla iyi bir anlaşmaya varırsak bunu kabul edeceğiz. Aksi takdirde ne mevcut hükümetle ne de gelecekteki hükümetle anlaşma olmayacak dedi. İran'ın Viyana görüşmesindeki müzakere heyetinin başkanı, eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmesiyle yaşananların gelecekte hiçbir Amerika başkanıyla tekrarlanmamasını sağlamak istiyoruz dedi.
Öte yandan Amerikan Hazine Bakanlığı, İran yerel saatiyle dün gece COVID-19'la ilgili alımlar için İran'a yönelik yaptırımı kaldırdığını duyurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı web sitesinde yayınlanan bildiriye göre İran'a COVID-19 salgınıyla mücadele etmesi için özel faaliyet lisansları verildi. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre koronavirüsün önlenmesi, tedavisi ve teşhisiyle bağlantılı olarak kullanılan mal ve teknoloji ihracatı yaptırımlara tabi olmayacak. Amerikan Hazine Bakanlığı ayrıca belirli işlemlere ilişkin lisansın İran Merkez Bankası veya İran Milli Petrol Şirketi'ni kapsadığını duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları 148. toplantısı sonrası yayınlanan bildiride İran aleyhinde yer alan hususların kabul edilemez ve tamamen yapıcı olmadığını söyledi. Konseyin İran ile normal ilişkiler istediği ve buna karşın ithamlarda bulunmasının ikili ve tezat bir politika olduğunu ifade eden Hatipzade, konseyin fiilen bazı üye ülkelerin yaygaracı politikalarına rehin alındığını belirtti.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Hulusi Akar, Türkiye'ye karşı lisans ihraç kısıtlamasına ilişkin kısıtlamalar konusunda bazı somut adımlar atılması, kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini Sayın Bakan'a söyledik dedi. Türkiye ile Almanya arasında tarih ve kültüre bağlara vurgu yapan Akar, Şubat ayında Berlin'de yaptığımız ziyaret sırasında olduğu gibi burada da son derece yapıcı, olumlu, karşılıklı anlayış ve yaklaşım birliği içinde görüşmemizi tamamladık diye konuştu. Akar, görüşmenin karşılıklı güven ve samimiyet içinde geçtiğini belirterek ikili bölgesel, küresel konularda ve NATO içinde karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunduk. Belirli konulardaki değerlendirmelerimizi samimiyetle paylaştık ifadelerini kullandı. Almanya Savunma Bakanı da gösterilen sıcak ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek konuşmasına başladı. Türkiye ve Almanya'nın uzun bir tarihle birbirine bağlandığını belirten Almanya Savunma Bakanı, yaşanmışlıkların da bu bağı güçlendirdiğini, bunların en önemli örneklerinden birinin BioNTech aşısını bulan bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci olduğunu ifade etti.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın covid19aşi.sağlık.gov.tr adresinde yer alan anlık verilere göre 17 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 24.705.869, ikinci doz 14.154.005 oldu. Böylece toplam doz miktarı 38.859.874'e ulaştı. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 225.064 COVID-19 testi yapıldı. 5.904 kişinin testi pozitif çıktı. 62 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 509 olarak kayıtlarda yer aldı.
Dolar kuru Fed'in önceki günkü toplantısı sonrası ardından 8.50'den 8.60 TL üzerine sıçradı. 17 Haziran sabahı dolar kuru 8.62'den el değiştiriyor. Dolar TL hafta başındaki 8.30'luk seviyesinden Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 8.60 üzerine kadar çıktı. 14 Haziran haftasında Türk lirasının yükselişinde Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi iyimser beklentiler, Çin ile yapılan swap anlaşması ve Amerikan tahvil faizlerinin 1.56'na gerilemesi etkili olmuştu.
İRNA'nın haberine göre insansız hava araçları Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahya'nın doğusunda direniş güçlerine ait bir üssü hedef aldılar. Filistin medyasına göre bölgeye birkaç saat önce ikinci kez saldırı düzenlendi. Filistin medyası daha önce Gazze şeridinin kuzeyinde bir patlama sesinin olduğunu bildirmişti.
Ve son haberimiz, Amerikan Temsilciler Meclisi 2002'de Amerikan Cumhurbaşkanı'na Irak'ı işgal etmesi için verilen bir savaş yetkisini rafa kaldırdı. Amerikan Başkanı'nın savaş yetkilerini kaldırma planı Cumhuriyetçilerin çoğunluğunun onayıyla 268 lehte ve 161 aleyhte oyla onaylandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz değerli dinleyiciler. İlk yorumumuz Biden ve Putin'in Cenevre görüşmesi başlığını taşıyor. Sonunda uzun süren bir bekleyiş ve tahminlerin ardından Amerika Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde 4,5 saat boyunca ikinci kez görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşmenin başında Amerika Başkanı Joe Biden, ABD ve Rusya'nın İran nükleer meselesindeki ortak çıkarları olduğunu iddia ederek yüz yüze görüşmenin her zaman en iyi seçenek ve alternatif olduğunu belirtti. Halbuki Rusya, İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılmasına vurgu yapmış ve mevcutta da bu yaptırımların kaldırılmasında ısrarcı olup Washington'un Bercam nükleer anlaşmasına koşulsuz şartsız geri dönmesi çağrısında bulunmuştu. Amerika'nın aksine Moskova, İran'ın nükleer teknoloji ve enerjisinin barışçıl kullanım hakkını vurgularken, Amerika, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine giderek daha fazla kısıtlama getirmeye çalışıyor. İlk görüşmenin sonunda Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanları yakın gelecekte silah kontrolü konusunda başka bir stratejik ikili diyaloğun başladığını vurgulayan ortak bir bildiri yayınladılar. Buna rağmen Biden, Rus mevkidaşı ile ortak bir basın toplantısı düzenlemeyi reddetti. Biden'in Putin'e olumsuz bakışının bir işareti ve dostça olmayan bir hareketin göstergesi olan Biden'in hamlesine rağmen Putin, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Biden ile görüşmelerini iyi olarak nitelendirdi. Putin, Biden ile görüşmelerde stratejik istikrar, ticari ilişkiler, bölgesel güvenlik ve siber güvenlik konularını görüştüklerini ve büyükelçilerin dönüşü konusunda anlaştıklarını belirtti. Ayrıca Biden'in yeni START anlaşmasının uzatılmasını da kabul ettiğini açıkladı. Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına atıfta bulunan Putin, Washington'un kayıplarının Moskova'nın tek taraflı yaptırımlarından daha az olmadığını belirtti. Biden katıldığı basın toplantısında Putin'e Amerika egemenliğinin herhangi bir ihlalini kabul etmediğimizi söyledim dedi ve temel insan hakları sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğini kaydetti.
Beklendiği gibi Amerika-Rusya zirvesi esasen Biden'ın ihtilafları veya anlaşmaları çözmek için bir çerçeveden ziyade sorunları gündeme getirme ve Putin'i uyarma mahiyetindeydi. Bunun bir işareti de Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Amerika'yı Rusya'nın düşmanı ülkeler listesinden çıkarmak için hiçbir neden olmadığını söyledi. Mayıs ayı ortasında Rus hükümeti Rusya'ya karşı dostane olmayan işler yapan yabancı ülkeler listesini onayladı. Amerika ve Çek Cumhuriyeti isimleri bu listede belirtilmişti. Amerika ve müttefikleri Güvenlik Konseyi'nin Suriye sınırında yardım ulaştırma operasyonu ile ilgili kararının sona erme tarihi yaklaştıkça Güvenlik Konseyi kararını uzatmak için Rusya'nın onayına da ihtiyaç duyuyorlar. Ancak üst düzey bir Amerikan hükümet yetkilisine göre Putin operasyonu uzatma konusunda Biden'a söz vermemiştir. Rusya bu kararın ve operasyonun Suriye'nin egemenliğini ihlal edeceğini söyleyerek uzun vadeli bir operasyonun zaruretini sorguladı. Eski Amerikan Başkanı Trump, Amerika Biden-Putin görüşmesinden hiçbir şey kazanmadı. Bence Rusya için güzel bir gündü ama bizim için değil açıklamasında bulundu. Aslında Amerika-Rusya ilişkileri yeni Amerikan yönetim döneminde kötüleşti. Açıkça Rus karşıtı olan Biden yönetimi özellikle Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi ve siber saldırılar bahanesiyle görevi başladığından beri Moskova'ya karşı tutumunu sertleştirdi. Siyasi analist Ian Bramer, Amerika ve Rusya ilişkilerinin Biden döneminde muhtemelen Sovyetler Birliği'nin dağılmasına bu yana en kötü durumda olacağını düşünüyor. Gerçekte Biden hükümeti Rusya ile aktif şekilde mücadele etmek siyasetini izlemeye başlamıştır. Bu doğrultuda da Ukrayna'yı askeri ve siyasi olarak destekleyip Putin'e karşı psikolojik savaş başlatmıştır. Bu yüzden iki ülke liderlerinin görüşmesine rağmen Biden hükümetinin gelecek aylarda Ruslara karşı siyasetlerini şiddetlendireceğini söylemek mümkündür.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Sudan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin sonucundan umudunu kesmesi başlığını taşıyor. Sudan'ın Amerika'dan mali destek alma umudu ile Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesinden birkaç ay sonra şimdi de Sudanlı yetkililer Amerika'nın bu Afrikalı ülkeyi desteklememesinden dolayı umutsuzluklarını dile getiriyorlar. Sudanlı makamlar Amerika'nın bu ülkenin tarım ve teknoloji projelerine yatırım yapmaya dair vaatlerini yerine getirmediğini açıklayarak Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin sonuçlarından ve uzlaşma anlaşmasını imzalamaktan memnun olmadıklarını bildirdiler. Sudan, Birleşik Arap Emirliği ve Bahreyn'in ardından Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştiren 3. Arap ülkesiydi. Sudan 6 Ocak 2021'de resmi olarak Amerika eski başkanı Donald Trump'ın baskısı üzerine işgalci korsan rejim İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı. Sudanlı makamlar bu uzlaşma anlaşmasını imzalayarak Amerika'nın siyasi ve mali desteğini almayı umut etmişlerdi. Hatta daha önce Sudan'a Amerika tarafından kesilen mali ceza ve tazminat isteminin de düşeceğini düşünüyorlardı. Sudan ayrıca bu normalleşme karşılığında 1.2 milyar dolar gıda kargosu, 2 milyar dolar mali yardım ve bir de 25 yıllık kredi talep etti. Ancak şimdi ilişkilerin normalleşmesi ve Tel Aviv yetkililerinin Sudan'a yaptığı sık ziyaretler ve Amerikalı yetkililerle temasa geçilmelerin üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen Sudan'ın beklentileri ve Amerika'nın vaatleri yerine getirilmedi. Son aylarda Sudan terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması karşılığında Amerika'ya 335 milyon dolar tazminat ödedi. Öyle ki Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken 335 milyon dolar tazminatı açıkladı ve 1998 yılında Amerika'nın Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine yapılan bombalı saldırılarda 2000 yılında Amerikan gemisine saldırıda hayatını kaybeden Amerikalılar ve de Amerika Dışişleri Bakanı memurunun 2008 yılında ölmesinin tazminatını aldıklarını bildirdi.
Sudan'ın tüm bu girişimlerine rağmen bu ülke Amerika ve ortaklarının verdiği vaatlerden yararlanamadı. Sudan makamları da bunun üzerine bu anlaşmadan hiçbir yarar sağlayamadıklarını ve ülkenin sorunlarının hala devam ettiğini vurguladılar. Bu bağlamda Sudan İstihbarat Bakanı Faysal Muhammed Salih son dönemde şöyle bir açıklamada bulundu. İsrail ile ilişkileri normalleştirmesiyle ilgili söylenenler ve bu siyasetlerin müzakere eden taraflar için barış ve huzur getirdiği iddiaları evhamdan ibarettir. Sözün özü, Sudan'daki siyasi ve iktisadi durum iyi değildir. Sudan'ın partileri Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkmaya devam ediyor. Birçoğu Başbakan Abdullah Hamdok'un eylem ve siyasetlerine karşı çıkıyor. Ekonomik sorunlar da devam ediyor. Bu ülkede birçok kişi artan fiyatlar sebebiyle gıda ve geçim sıkıntısı yaşıyor ve enflasyon oranı %350'yi aşmış durumdadır. Elektrik ve su kesintileri günlük aksamalara sebep oluyor. Bu koşullar Sudan hükümetinin son günlerde özellikle gençler arasında halk protestolarına sahne olmasına neden oldu. Hartum'da akaryakıt subvansiyonlarının kesilmesini protesto etmek için birçok cadde kapatıldı ve hükümet aleyhinde sloganlar atıldı. Öyle ki Hamdok çarşamba günü televizyona çıkıp kaos tehlikesi hususunda uyarılarda bulunmak zorunda kaldı. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Hordak 1400, Hicri Kameri 7 Zilkade 1442 ve 18 Haziran 2021 Cuma. 42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Hordad 1358'de önde gelen fakih ve alim Ayetullah Seyyid Ahmet Hoşru Sahi vefat etti. Bu önde gelen alim ilk eğitimini Tebriz'de yaptıktan sonra Hicri Şemsi 1314'te babası ve Tebriz'deki din alimleriyle birlikte Pehlevi rejimine karşı muhalefet etmelerinden dolayı Simnan ve ardından Meşhed'e sürgün edildi. ...224 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Hordad 1176'da Gacar Şahlarından Ağa Muhammed Han Gacar Gürcistan'da katledildi. İran'ın en gaddar şahlarından olan Ağa Muhammed Han Gacar, Zendi Hanedanı'nın ortadan kaldırılmasının ardından hilekarlık ve şiddete başvurmakla İran'ın tamamını kendi denetimi altına aldı. Hicri Şemsi 1174'te Tahran'da padişahlık tacını giydi ve İran'da en fasık ve zayıf padişahlık hanedanını kurdu. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Hordad 1392'de İranlı çağdaş roman yazarı Fehime Rahimi vefat etti. Hicri Şemsi 1331'de Tahran kentinde dünyaya gelen Rahimi, 1369'da ilk eseri olan Mutluluğa Dönüş adlı kitabını kaleme aldı. Rahimi 23 roman yazarak yayınladı ki bunların çoğu defalarca yeniden basıldı. Bin üç yıl önce Hicri Kameri 7 Zilkade 439 tarihinde ünlü Müslüman muhaddis Ebu'l-Hasan Laib vefat etti. Bu Müslüman muhaddis çok kalabalık ders sınıfları vardı öyle ki birçok Arap alim onun biliminden büyük yararlar sağladılar ve onlar Laib'in ders sınıflarına katılırlardı. ...726 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Zilkade 716 yılında Şamlı ünlü Hattat İbni Basis vefat etti. Hicri Kameri 651'de Suriye'nin Şam kentinde dünyaya gelen Basis, 50 yıl boyunca hat sanatı dalında geniş çalışmalarda bulundu ve çeşitli güzel hat yöntemleri uyguladı. Bu Müslüman Hattat, yaşlılık döneminde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını altın suyla yazdı. ...180 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Zilkade 1262'de önde gelen fakih ve bilim adamı Ayetullah Fedai Astani vefat etti. Çocukken Kur'an-ı Kerim ve dini ilimleri öğrenen Astani, eğitimini sürdürmek için çeşitli kentlere seferler düzenledi ve fıkıh ve fıkıh usulü dallarında zirveye ulaştı. ...22 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Zilkade 1420'de önde gelen fakih alim Ayetullah Rahim Samet vefat etti. Hicri Kameri 1321'de İlmehale bir ailede İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen Samet dini dersleri Kazvin kentinde öğrendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Bakan Koca aşı için yeni uygulamayı duyurdu.
Yeni Asya.
Görüntü var, çözüm yok.
Yeni Çağ.
Akşener'den aç olanları da buyurun siz doyuruverin diyen Erdoğan'a yanıt.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Akif Beki, 16 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde 10 yıllık duraklama dönemi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. TÜİK 2020 gelir ve yaşam koşulları araştırmasını açıkladı. Bilin bakalım ne çıktı. Bravo, tam isabet. Türkiye'de bütün sınıflar son 10 yılda ya geri gitmiş ya yerinde sayıyor. Biri hariç. Bingo, onu da bildiniz. En üstteki %20'lik kesim, zengin, son 10 yılda daha da zenginleşmiş. Resmi rakamlar bunlar. TÜİK, 10 yıllık bir tabloyla gelir dağılımı eşitliğinin nasıl bozulduğunu da gösteriyor. İyiye değil, kötüye gitmiş. Gelir dağılımı adaletsizliği düzelmekten uzaklaşmış diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gelir düzeyi bakımından %20'lik 5 gruba ayırıyorlar toplumu. Alttaki 4 grubun 4'ü de görünüşte uygun adım yerinde sayıyor. İlerleme yok, sınıf atlama yok, sınıflar arası ufak tefek geçişkenlikler varsa bile üst sınıflardan aşağılara doğru, alttan yukarıya değil. Bir tek kaymak tabakasında keyifler keka, işleri tıkırında, enseleri daha da kalınlaşmış. Fakat o da ne? En alttakilerle en üsttekiler arasındaki makasın açıldığı, uçurumun büyüdüğü anlamına geliyor bu. TÜİK söylüyor. Yani 5 ekonomik tabakanın 4'ü yerinde saymıyor aslında. Ülkenin ürettiği toplam gelirden aldıkları pay üsttekilere kıyasla geri gidiyor. Zaten toplam gelir de 2013'ten beri tepe taklak geriliyordu. Kişi başı 12.500 dolarlardan 8.000'lere inmiş durumda. Fakir daha da fakirleşti demektir. Kişi başı gelir TÜİK'in üstün gayretlerine, rakamları iyileştirici hesap ayarlamalarına rağmen düşüyor. Yoksulluk artarken zengin daha da zenginleşmiş. Orta tabaka erirken, orta direkt geçim derdine düşerken en üsttekiler semirdikçe semirmiş. AK Parti adil düzenciydi. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu adaletsiz ekonomik düzeni değiştirecekti. 20 yıldan sonra sonuç bu. Başlığa bakmayın, rakamlar duraklama falan değil, düpedüz gerileme döneminde olduğumuzu anlatıyor. Devleti başka şiddet organizasyonlarından ayıran fark keyfi güç kullanamaması, hukukla bağlı olmasıdır. Adaletin çöktüğü, güçlünün haklı olduğu, haklının güçlü olamadığı, üstünlerin hukukunun hukukun üstünlüğüne galip geldiği, zayıfın kanun önünde eşit muamele görmediği, kimsesizin ayrıcalıklara karşı yargı tarafından korunmadığı ve ezilenin hakkını arayamadığı yerlerde orman kanunu geçerlidir. Kimin gücü kime yeterse...
Esfender Korkmaz, 16 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde zengin daha zengin, fakir daha fakir olduğu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sedat Peker'in ve Baran Korkmaz'ın rüşvet alan siyasileri ve gazetecileri açıklamaları Türkiye'de kayıt dışı ekonominin tahmin ettiğimizden çok daha fazla olduğunu gösterdi. Bu vesileyle biz ekonomik istikrar sorununun neden bu kadar bozulduğunun yeni bir nedeniyle öğrenmiş olduk. Geçmiş yıllarda gazeteciler içinde iş adamlarına her zaman şantaj yapanlar olmuştur. Ancak AKP öncesi sistem bunları tasfiye ederdi. Medya patronları bunları tutmazdı. Şimdi siyasi iktidar medyanın da sahibi olduğu için rüşvet ve yolsuzluğu değil, gazetecilerin partizanlığına önem veriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Rüşvet ve yolsuzluk haksız zenginleşme yaratıyor. Paylaşılan toplam gelir ve servet aynı olduğuna göre aynı havuzdan birileri zenginleşince birileri de yoksullaşıyor. Eski Başbakan Davutoğlu, hazine garantili müteahhitlerin silinen borçları ile EYT mağdurlarına fon yaratılabilirdi. Yolsuzluk ekonomisinin boyutu bütçenin üstündedir, diyor. Yolsuzluk ve rüşvetin zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmasından ne kadar etkili olduğunu da yaşayarak görebiliyoruz. Ayrıca resmi veriler de bunu doğruluyor. TÜİK'in Gelir ve Yaşam Koşulları 2020 araştırmasına göre nüfusun en zengin %20'sinin toplam gelirden aldığı pay 2010 yılında %46,7 iken 2020 yılında %47,5'e yükselmiş. Nüfusun en zengin %5'inin 2006 yılında toplam gelirden aldığı pay %20 iken 2021'de %21,4'e yükselmiş. Tekrar etmek gerekirse aynı ülkede aynı havuzu paylaşan zengin daha zengin olunca yoksul da daha yoksul oluyor. TÜİK'e göre toplam nüfusun gelirden en az pay alan %10'unun nüfus içindeki payı 2010 yılında %14,4 iken 2020'de artmış ve %14,6 olmuş. Toplam nüfus içerisinde ciddi anlamda finansal maddi yoksulluk çekenlerin oranı 2019'da %26,3 iken 2020 yılında 27,4'e yükselmiş. Yani 23 milyon insan ciddi yoksulluk içindedir. Mesele gelir dağılımında aşırı bozulmanın nereye kadar gideceğidir. İktidarın gelir dağılımını düzeltici politikaları olamaz. Aksi halde kurduğu düzen bozulur. AKP'de başbakanlık yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış olanların açıklamalarından E-128 milyar dolar nerede gibi uygulamalardan yola çıkarak AKP, vakıflar, tarikatlar, müteahhitler ve bazı bürokratları ile merkezi, devlet ve belediyelerin imkanlarını ve imtiyazlarını kullanarak kamu kaynaklarını partizanlara aktarıyor. Yandaş olmayanlardan gelir ve servet transferi yapıyor. Bu yolla zenginleşenleri yanında tutuyor. Yoksullaşan halka da iş yaratmayıp bütçeden para ödeyerek onları biata bağlıyor ve onlar için siyasi özgürlük yolunu kapatıyor.
Faruk Çakır 16 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde Torpilini Bul da Gel başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İşsizlik başlı başına bir dert ama gençlerin işsiz olması daha büyük bir dert. Hemen her yıl binlerce genç üniversitelerden mezun oluyor ama sıra iş bulmaya geldiğinde büyük bir umutsuzluk denizi önlerine çıkıyor. Şöyle büyük bir çelişki daha yaşanıyor. Bazı gençler kolay iş bulurken bazıları bu imkana sahip olmuyor. Yani işe girişte ehliyet ve kabiliyetten ziyade kısaca torpil denilen bir mekanizma iş görüyor. Eğer bir tanıdığınız yoksa hele hele devlet dairesinde bir işe yerleşmek neredeyse imkansız diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Denilebilir ki bu adaletsizlik eskiden de vardı. Elbette belli nispette her dönem böyle adaletsizlikler torpille işe yerleştirmeler olmuştur. Ama bu durumun günümüzdeki kadar resmi olarak yapıldığı pek görülmemiştir. Türkiye'yi idare edenler hayır, işler tanıdıklar vasıtasıyla ve torpille değil, ehliyet ve liyakatle veriliyor diyebilir mi? Şaşırıp böyle diyen idareci kendine oy veren taraftarını inandırabilir mi? Belki hepsinden fena olan torpille işe yerleştirmeyi vatandaşın da artık normal görmeye başlamasıdır. Bir kişi hak etmediği halde bir torpille ve tanıdıklar vasıtasıyla girmiş olsa onu kınayan da çıkmıyor.
Belki tam aksine böyle kişiler gözü açık olarak görülebiliyor. Nitekim yapılan bir araştırmada iş bulabilmek için hangisi daha gereklidir sorusuna gençlerin %29.9'u yetenekli olmak derken %70.1'i yüksek mertebede tanıdıkları olmak cevabını vermiş. İnanın bu mesele yüksek enflasyon ve pahalılıktan bile çok daha büyük bir derttir ve bunun farkında değiliz. İşi ehline vermeden, layık olanlara iş imkanı sağlamadan düzlüğe çıkmamız mümkün değil. Eğer Türkiye'yi idare edenlerin böyle bir hedefi ve maksadı varsa, işleri ehil olanlara vermemekle büyük bir hata ediyorlar. Herkesin etrafında tanıdığı, bildiği, işinin ehli olduğunu düşündüğü gençler vardır. Onlara gönül huzuruyla boş durma çalış diyebiliyor musunuz? Elbette iş seçen gençler de var ama çoğunluğu bir işte çalışmak istiyor. Fakat işe girmek bilgi ve liyakatle olmadığı için gençler umutsuz. Diyelim ki bilgiyi ölçmeden imtihanlar yapılıyor ve bu imtihanlardan geçer not alıyorlar. Buna rağmen sevinemiyorlar çünkü önlerinde bir mülakat bariyeri konulmuş. Ağızlarıyla kuş tutsalar, imtihanlardan 99 puan alsalar yine de işe girebileceklerini düşünemiyorlar. Çünkü işler, puanlar bilgiyle değil, yazılı olmasa da torpille ve tanıdıkların tavassutuyla mümkün oluyor. Hayır, öyle değil diyebilen bir idareci var mıdır?
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesi ile zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili konuşacağız. Sohbetimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İnsan başlangıcından bu yana her zaman maneviyat, özgürlük, adalet, haysiyet, esenlik ve barış gibi önemli hedefler peşinde koşmuştur. Bu hedeflerin bir kısmına bir dereceye kadar ulaşmıştır. Bazılarında ise başarılı da olamamıştır. Ancak önemli olan nokta ilerlemenin, faydasının insan toplumunun büyük bir kısmına fayda sağlamamış olmasıdır. Buna karşılık insani ve ahlaki değerlerden bağımsız olarak büyük güce, servete ve etkiye sahip olan az sayıda yönetici ve birey, yoksulluk, yolsuzluk ve halka karşı ayrımcılığı reva görmüş ve zor yaşam ve zor koşulları da onlara dayatmaktadır.
Ne yazık ki şimdiye kadar özgür ve hak arayışında olan milletlerin ve insanların bu insanlık dışı durumu sona erdirme mücadeleleri boşa çıkmış ve sadece birkaç vakada sınırlı şekilde olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bu arada ezilen insanlar için bir umut kapısı açık kalmıştır. Bu umut kapısı ise baskı, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faillerini bastırabilen adil, adalet talep, özgürlükçü, güçlü, bilge ve sağduyulu bir kişinin ortaya çıkması, zuhur etmesidir. Böyle bir zatın adaletli, sağduyulu ve popüler bir hükümet kurarak haysiyet ve refahı sağlaması beklenmektedir. Son ilahi din olan İslam'da insanlığın bu kurtarıcısı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin soyundan gelen Hazreti Mehdi aleyhisselamdır.
Sohbetimizin devamında vaat edilen kurtarıcı Hazreti Mehdi aleyhisselamın yaşamı, ayaklanması ve kuracağı devlet ile ilgili konuşacağız. Ancak bu hususa değinmeden evvel ahir zaman hususunda kimi noktalara netlik getirmek istiyoruz.
Bazıları umutsuz bir şekilde kimsenin insanları mevcut sefil durumdan kurtarmaya gelmeyeceğini ve bu sefaletin her zaman mağdur ve mazlumların üzerinde bir yük olarak kalacağına inanıyor. Bu kesimler